Kitabın adı Hain Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 27. ayrım. 16. bölüm. Eve, görüşmeyi bir dondurma partisinden sonra Mavi Sincap'ta ayarlamanın en iyi yönünün kulüpte doğru düzgün yiyecek ya da içecek bulunmaması olduğunu düşündü. Gerçi müzik konusunda söylenebilecek en iyi şeyin sadece var olduğu ve yüksek sesle çaldığı Mavi Sincap gibi bir mekan için kulüp kelimesi bile fazla havalı kaçıyordu. Menü konusunda Eve'in söyleyebileceği tek olumlu şey, bildiği kadarıyla kimsenin yemeklerden ölmediğiydi. Hastaneye sevk edilenlerden sağlıklı bilgiler alınmamıştı gerçi. Yine de akşamın bu kadar erken saatleri olmasına rağmen mekan ağzına kadar doluydu. Ufak masalar mesai sonrasında biraz rahatlayıp tehlikeli yaşamayı seven kalabalıkların siparişleriyle dolup taşıyordu. Vücutları neon renkli boyalar içinde ve kule gibi uzanan mavi saçlı iki adam, uzun lastik penalarını klavyelere kavga eder gibi çarparken avazlarının çıktığı kadar aşk acısı hakkında uluyorlardı. Kalabalık da uluyarak karşılık veriyordu. Mavi Sincap'ın bayıldığı yönlerinden biriydi bu. Arka taraflarda bir masa istediğinden masaların arasında ilerlemeye başladı. Bir taraftan da Stowe belki erken gelmiştir diye mekanı gözleriyle tarıyordu. Eve ayırttığı masanın kendini kim dilini karşı taraftakinin boğazının daha derinlerine sokabilir yarışmasına kaptırmış bir çift tarafından işgal edildiğini gördü. Eve rozetini çıkartıp masaya çarparak eliyle çifte toz olmalarını işaret etti. Göz ucuyla sol taraftaki masada oturanların da yasa dışı ürünlerini hızla ceplerine sokuşturduğunu fark etti. Herkes usulca sıvışmaya başlamıştı. Rozetin gücü diye düşünerek oturdu ve iyice yerleşti. Bekarlık günlerinde kulübe ara sıra, özellikle de Mavis'in sahne aldığı günlerde uğrardı. Ama en yakın arkadaşı artık daha büyük ve daha kaliteli yerlerde çıkmaya başlamış, piyasadaki en ateşli şarkıcılardan biri haline gelmişti. ''Hey, seksi dudak, takımlarımda biraz takılmak ister misin?'' Eve, kulüpte aranmaya çıkmış olan adamın uzun ince suratındaki sırıtışa ve inanılmaz biçimde şişkin kasıklarına baktı. Adam Eve'in bakışlarının yöneldiği noktayı görünce gururla kendini okşadı. Koca Sammy çıkıp oynamak istiyor. Koca Sammy muhtemelen %50 dolgu malzemesinden ibaretti ve yüklü bir dozda dik gal takviyesi almıştı. Eve sadece rozetini çıkararak masaya koydu ve "Kaybol," dedi. Adamın hızla uzaklaşmasıyla Eve, Stowe gelene kadar etraftaki uluma ve renk cümbüşünün keyfini çıkarmaya başladı. Geç kaldın? Çıkamadım. Stowe masanın etrafından zorla dolaşarak sandalyeye oturdu. Masanın üzerinde duran rozete bakarak başını salladı. Reklam yapmak zorunda mısın? Burada işe yarıyor. Pisliklerin yaklaşmasını engelliyor. Stowe etrafına bakındı. Eve ajanın kravatını çıkarmış olduğunu, hatta çılgınlık yapmaya karar vererek yakasındaki bir düğmeyi açtığını fark etti. Federal memurların kıyafet zorunlulukları. Cidden ilginç mekanlar seçiyorsun. Burada bir şeyler içmek güvenli mi? Alkol mikropları öldürür. Ayrıca zonerleri fena değil. Stowe masanın yanındaki oto menüden bir şişe zoner sipariş etti. Winifred'i nasıl öğrendin? Ben buraya sorularını cevaplamaya gelmedim Stowe ama sen cevaplar vermek için buradasın. Ve bana Winifred'le bağlantını üstlerine bildirmemem, seni ve muhtemelen Jacoby'yi ayak altından kaldırmamam için iyi bir neden söyleyerek başlayabilirsin. Neden hala yapmadın ki böyle bir şeyi? Hala soru soruyorsun ama. Stowe, Eve'in alaycı bir tavırla söylediği cümle karşısında sustu. Ama ajanın kontrolü hala elden bırakmaması takdire şayandı. Sanırım bir anlaşma peşindesin. İstediğin şeyi sanabilirsin. Beni Doğu Washington'a ve Federal Büro Müdürü'ne telefon açmamam konusunda ikna edene kadar hiçbir yere varamayız. Stowe hiçbir şey demeden servis kabininden çıkan soluk mavi renkli bir sıvıyla dolu kadehe uzandı. Kadehi inceledi ama içmedi. Yaşamım boyunca her konuda en başarılı olmaya alışık oldum. Saplantılı ölçüde hırslıydım. Üniversiteye gittiğimde yalnızca bir hedefim vardı. Sınıf birincisi olarak mezun olmak. Engelimse Winifred Gates'ti. Hiçbir şeyi incelemediğim kadar o kızı inceledim. Eksiklerini, zayıf olduğu yönleri, kusurlarını aradım. Çok güzel, cana yakın, popüler ve zekiydi. Ondan deli gibi nefret ediyordum. Duraksayarak içkisinden bir yudum aldı ve boğazı yanmaya başladığından bir an soluksuz kaldı. ''Yüce Tanrım!'' Şaşkın halde elindeki kadehe baktı. ''Bu şey yasal mı? Şimdilik?'' Stowe kadehi dikkatle masaya koydu. Bana yaklaşmaya çalışmıştı. Ufak cana yakın jestler. Ama ben hepsini geri çevirmiştim. Düşmanımla iyi ilişkiler kurmayacaktım. İlk sömestri atlattım ama ikinci dönem bayağı zorlandım. Tüm yazı sanki hayatım buna bağlıymış gibi ders çalışarak geçirdim. Daha sonra onun yazı sahilde takılarak ve eyalet senatörü için yarı zamanlı çevirmenlik yaparak geçirdiğini öğrendim. Dil konusunda üstün yetenekliydi. Elbette bu canımı iyice sıktı. Her neyse, sonraki yarı dönemi de böyle geçirdik ama sonra bir profesörümüz ikimizi aynı projeye soktu. Proje takımı olmuştuk. Şimdi onunla sadece rekabet etmek zorunda değil, bir de beraber çalışmak zorundaydım. Düştüğüm durumdan nefret ediyordum. Arkalarındaki masalardan birinin devrilmesiyle yüksek bir ses çıktı. Stowe dönüp arkaya bakmadı. Hala elindeki kadehi masanın üzerinde geometrik hareketlerle gezdiriyordu. Tam olarak nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Gerçekten karşı koyulması zor bir insandı. Benim olmadığım her şeydi adeta. Sıcak, cana yakın, açık komik. Ah Tanrım! Stowe'un hala inanılmaz ölçüde taze olan acısı belli oluyordu. Gözlerini sıkıca kapayarak kendini toparlamaya çalıştı. Yavaş yavaş kadehi dudaklarına götürerek güçlü içkiden bir yudum daha aldı. Benim arkadaşım oldu. Hala nasıl olduğuna dair bir fikrim yok. Sadece arkadaş olduk işte. Arkadaşlığımız beni çok değiştirdi. Winifred beni değiştirdi. Beni hiç bilmediğim şeylerle tanıştırdı. Eğlence, rahatlayıp gevşeme. Her konuda konuşabiliyorduk ya da bazen hiçbir şey konuşmamıza gerek kalmıyordu. O, hayatımdaki dönüm noktasıydı. Hatta daha da fazlası. O, benim en iyi dostumdu. Stowe sonunda gözlerini kaldırarak Eve'in gözlerine baktı. En iyi dostumdu. Ne demek olduğunu biliyor musun? Evet, ne demek olduğunu biliyorum. Stowe başını sallayarak tekrar gözlerini kapadı ve kendini toparladı. Mezuniyetten sonra iş için Paris'e taşındı. Hayatında biraz değişiklik yapmak ve aynı zamanda da deneyim kazanmak istiyordu. Onu birkaç kez Paris'te ziyaret ettim. Şehir merkezinde güzel bir dairesi vardı ve apartmandaki herkesi tanıyordu. Hayatında aptal bakışlı Jacques diye bir köpeği ve çevresinde ona aşık olan bir düzine erkek vardı. Çok çalışıyor ve güzel yaşıyordu. İşini, prestiji ve siyaseti seviyordu. İşi gereği Doğu Washington'a geldiğinde muhakkak buluşurduk. Birbirimizi görmeden aylar geçtiği olurdu ama bir araya geldiğimizde hiç ayrılmamış gibi olurduk. Öyle bir ilişkimiz vardı. Her ikimiz de sevdiğimiz işleri yapıyor ve kariyerimizde yükseliyorduk. Her şey harikaydı. Bir hafta önce beni aramış. Ben saha çalışmasındaydım ve mesajını bir iki gün sonra aldım. Mesajında pek bir şey söylememiş, sadece yolunda gitmeyen bir şey olduğunu, garip bir şey fark ettiğini ve benimle konuşmak istediğini söylemiş. Sesi ve görünüşü gergindi. Hatlarından endişeli olduğu belliydi. Bana onu evden ya da iş yerinden aramamamı tembihliyordu. Yeni bir link numarası verdi. Garip olduğunu düşünsem de çok fazla endişelenmemiştim. Eve gelip mesajı aldığımda saat çok geçti ve çok yorgundum. O yüzden ertesi gün ararım deyip yatmaya karar verdim. Yatağıma girip kahrolası bir bebek gibi mışıl mışıl uyudum. Lanet olsun. Stowe kadehini kaldırarak daha büyük bir yudum aldı. Sabahleyin erken saatte bir çağrı aldım. Uğraştığım dava ile ilgili bir karışıklık çıkmış. Hemen çıkmam gerekiyordu ve evden çıkmadan durup Winnie'yi aramak aklıma bile gelmedi. Ancak ertesi gün hatırladım. Hemen bana verdiği numarayı aradım ama cevap alamadım. Ulaşmaya da çalışmadım. O kadar meşguldüm ki omuzlarımı silkip sonra tekrar denerim dedim. Ama artık bir önemi kalmamıştı. Eve, ajanın cümlesini "Zaten ölmüştü" diye tamamladı. Evet, ölmüştü. Onu tecavüze uğramış ve dövülmüş halde şehrin dışında bir sokağa atılmış olarak buldular. Mesajını almamdan iki gün sonra ölmüştü. Aradan onu kurtarabileceğim koskoca iki gün geçmişti. Ama ben dönüp onu arayamadım. O ne olursa olsun bana geri dönerdi. Asla bana yardım edemeyecek kadar meşgul olmazdı. Sen de onun davasına girdin ve bağlantını sakladın. Büro davalarda kişisel bağlantılara hoş gözle bakmıyor. Yost'u neden istediğimi bilseler beni asla onun davasına atamazlardı. Ortağı biliyor mu? Jacoby söyleyeceğim son kişi bile olmaz. Ne yapacaksın peki? Eve Stowe'un yüzünü inceledi. Bak, benim de bir dostum var. Onu hırsızlık yaparken yakalamıştım. Ondan önce hiç dostum olmamıştı. Eğer birisi onu incitirse, hayatımın sonuna kadar o adamın peşine düşer ve yaptığını ödetirim. Stowe, hıçkırıkla karışık derin bir nefes alarak başını çevirmek zorunda kaldı. Pekala, diyebildi. Pekala. Ama nedenlerini anlıyor olmam yolundan tamamen çekileceğim anlamına gelmiyor. Ortağın adi pisliğin teki. Senin öyle olmadığını düşünüyorum. Üstelik asıl siz yoluma çıkmamış olsaydınız o orospu çocuğu Yost'u çoktan yakalamış ve içeri tıkmış olacağımı fark edecek kadar zeki olduğunu düşünüyorum. Stowe kendini zorlayarak yüzünü çevirdi, Eve baktı ve acı dolu bir ifadeyle kafasını salladı. Biliyorum ve Jacoby kadar ben de hatalıyım. Onu yakalayan kişi olmayı öyle istiyordum ki onu kaybetme riskini göze aldım. Aynı hatayı bir daha yapmayacağım. O halde elindekileri masaya aç. Arkadaşın büyükelçilikte çalışıyordu. Orada ne öğrendi? Hiçbir fikrim yok. Kendi ülkende bile siyaset ve protokol kurallarını aşmak zor. Bir de yabancı bir ülkede dene. Öncelikle Fransız otoriteleri onun ölümünü bir sevgili tartışmasının sonucu olarak gördü. Dediğim gibi çevresinde bir sürü erkek vardı. Ama konu o değildi. Kendim inceledim. Benzer cinayetleri taradıklarında sahneye Yost çıktı. Ama biraz inceledikten sonra bunun sadece bir kopya cinayeti olduğuna karar verdiler. Neden? İlk olarak Vinnie temizdi. Pırıl pırıl temizlerden birinin onun hakkında ölüm emri vermesi için neden yoktu. Ayrıca hayatındaki adamlardan hiçbiri de Yost'un ücretini karşılayabilecek kadar zengin değildi. Öyle olsalar bile o tipte adamlar değillerdi. Aşıklarını kan ve gözyaşı içinde bırakmak Vinnie'nin tarzı değildi. Beni aradığında sesi kötüydü ve onu işten de aramamamı söylemişti. O yüzden iş yerine de bakmaya çalıştım. Ve öğrenebildiğim tek kayda değer şey büyükelçinin oğlu için Almanlarla yapılacak diplomatik bir anlaşmada ve Amerikalılarla gezegen dışı bir projede tercüman olarak görevlendirildiğiydi. Gezegen dışındaki yeni iletişim sistemleriyle ilgili bir projeymiş. Ölmeden önceki 3 hafta boyunca kelimenin tam anlamıyla bir sürü toplantı ve yolculukta bulunmuş. Ana oyuncuların isimlerine ulaştım ama içeri girip derinlere inmeye çalıştığımda önüm birden tıkandı. İşe müdahil olanların hepsi önemli, zengin ve arkası sağlam insanlar. Geri çekilmek zorunda kaldım. O konuyu çok zorlarsam Yost soruşturmasına da giremeyecektim. Bana isimleri ver. Bak sana söylüyorum, derine inmen mümkün değil. Sen bana yalnızca isimleri ver. Ne zaman ve nasıl ilerleyeceğim konusunda bırak da ben endişeleneyim. Stowe omzunu silkerek çantasından elektronik ajandasını çıkardı ve isimleri açtı. Aleti Eve uzatırken, Jacoby sana takmış durumda dedi. Whitney'in odasında ilk karşılaşmamızdan beri böyle. Yost'u ele geçirme sırasında sana da kişisel birkaç yara açabilirse yaşama anlam kazanacak. Eve, ajandadakileri kendininkine aktarırken, bak şimdi beni korkuttun dedi. Sağlam bağlantıları ve kaynakları var. Epey sağlam hem de. Onu ciddiye alsan iyi edersin. Parazitleri her zaman ciddiye alırım. Şimdi sana nasıl ilerleyeceğimizi söyleyeceğim. Elinde ne varsa, tüm verileri, ipuçlarını, tüm açıları ve ihtimalleri ev ofisime gönderiyorsun. Bu gece. Tanrım Dallas! Eve masaya doğru uzanarak hepsini dedi. Benden tek şey gizlersen seni mahvederim. Beni her adımdan, her kaynaktan, her bağlantıdan haberdar edeceksin. Tanrım biliyor musun, bir an gerçekten amacının sadece Yost'un durdurulması olduğuna inanmaya başlamıştım. Ama tek umurunda olan alkışları toplamak değil mi? Tek umursadığın operasyon sonunda tutuklamayı yapmak. Eve sakin bir ses tonuyla, daha bitirmedim dedi. Sen bana karşı dürüst olursan ve onu ilk yakalayan ben olursam sana haber vereceğim. Onu tutuklayanın ve durduranın sen olmasını sağlamak için elimden geleni yapacağım. Stowe'un dudakları bir an titredikten sonra sıkıca kapandı. Beni seni severdi dedi. Elini masanın üzerinden Eve doğru uzatarak anlaştık diye devam etti. 27. ayrımın sonu. Sayfa 265. Devamı 28. ayrımda.